Bismillahirrahmanirrahim. Zulüm ve şirk kelimesine gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirk bu ümmetin arasında karıncanın ayak seslerinden bile daha gizlidir buyurmuştur. İbn Abbas küfürden aşağı küfür, zulümden aşağı zulüm, fısktan aşağı fısk vardır demiştir. Yine aynı şekilde ehli sünnet Allah'ın izniyle bu konuda birçok kaide ve prensipler zikretmiştir. Allah Azze ve Celle onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı Rablar edindiler. Meryem oğlu Mesih'i halbuki kendilerine yalnız tek ilah olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Kardeşlerim, bu ayet-i kerimeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okurken mescide boynunda kocaman bir haç takılı olarak adi girmiş ve biz onları ilah edinmiyoruz ki dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demiyor musunuz? Evet, işte Rab edinme budur demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim, onlar Yahudi ve Hristiyanlar onların huzurunda onlara namaz kılmıyorlardı. Şayet Allah'tan başka kendilerine ibadet etmelerini emredecek olsaydı onlara itaat de etmezlerdi. Fakat onlara emirler vererek Allah'ın helal kıldığı şeyi haram, haram kıldığı şeyi de helal kabul ettiler. Onlar da din adamlarına itaat ettiler. İşte rububiyet, onları Rab edinme budur. Ses net değil mi? Kardeşlerim, bu İsrailoğullarında rububiyet nasıldı diye sorulacak olursa, onlarda rububiyet şu şekildeydi. İsrailoğulları Allah'ın kitabında kendilerine nelerin emredildiğini ve nelerin yasaklandığını görüyorlar. Fakat siz, Allah razı olsun, biz hiçbir konuda din adamlarımızın önüne geçemeyiz. Onlar bize neyi emrederlerse kabul, neyi yasaklarlarsa ondan kaçınırız. Onlar ne derlerse öylece kabul ederiz diyorlardı. İşte bunlar, böylece onlar Allah Azze ve Celle'nin kitabını arkaya atarak insanların söylediklerine kapıldılar. Aleyhissalatü Vesselam da onların hahamlarına ibadetlerin haramı helal, helalı da haram kılmak suretiyle gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Aynen günümüzdeki birçok insanın düştüğü varta budur işte. Onların karşısına geçip namaz kıldıkları, Allah'ı bırakıp onlara dua ettikleri şeklinde değil. Başörtü teferruattandır canım, açın gibi misal. İşte insanlara ibadet bu şekilde gündeme geliyor. Daha önce kendisinden söz ettiğimiz şey ise mallara ibadettir. Bunu da Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Allah Azze ve Celle buyruğu ile bunun şirk olduğunu belirtmiştir. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştuğu şeyin münezzehtir. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin söz konusu ettiği zulmün kapsamına girer. Yani şirktir. Toplayın o zalimleri, onların eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını. Onları cehennemin yoluna götürün diyor Allah Azze ve Celle Saffet'te. İşte bunlar ve kendilerine bu şekilde doğru olmayan emirler verenler hep birlikte azap görecektir kardeşlerim. Bir başka yerde ise Allah Azze ve Celle şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennem odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz diyor Enbiya suresinde. Rabbim bizlere mağfiret etsin, ateşinden korusun. Böyle bir şeyden hoşlanmayan kimseler bu genel ifadenin kapsamına girmez. Çünkü bunlara Allah'a masiyet edilerek ibadet edilip itaat edilir. Bu gibi kimseler daha önceden iyiliğe layık olmuş kimselerdir. Hazreti Uzeyr ve başkaları da böyledir kardeşlerim. Bunlar ise cehennemden uzaklaştırılacaklardır. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah'a masiyet konularında kendilerine ibadet edilip itaat edilmesinden razı olan kimseler ise tehdide müstahak olan kimselerdir. Velev ki bu hususu onlar emretmemiş olsun. Ya onların emriyle bu işler yapılırsa durumları ne olur? Allah'tan başkasına ibadeti emredenin durumu da böyledir işte. İşte bu gibi kimseler ayette söz konusu edilen onların eşlerindendir. Onların eşleri kimi zaman onları başkan, kimi zaman da tabi olabilir. Onlar aralarındaki din benzerliğinden dolayı eş ve benzer durumdadırlar. Allah Azze ve Celle kitabında onlara işaret ederek toplayın o zalimleri. Onların eşleri ve Allah'tan başka taptıklarını onları cehennemin yoluna götürün diyor. Evet. Buradaki götürün kelimesi gösterin. Yani onları oraya gitmek üzere önden gönderin şeklindedir. Nasıl ki doğru yola ileten hidayetçi, hidayete ilettiği kimsenin önünden gidiyorsa, bunları da cehenneme öylece önden gönderin demektir. Ve durdurun onları, çünkü onlar hesaba çekilecektir. Size ne oluyor ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Yani niçin dünya hayatındayken batıl üzerine birbirinize yardımcı olduğunuz gibi bunda da birbirinize yardımcı olmuyorsunuz? Aksine onlar o gün teslim olmuşlardır. Birbirine döndüler, soruyorlar. Uyanlar dediler ki siz bize sağdan gelirdiniz. Ötekiler hayır dediler. Zaten siz kendiniz inanan insanlar değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Siz kendiniz azgın bir topluluk idiniz. Artık çare yok. Rabbimizin sözü bize hak oldu. Biz azabı tadacağız. Sizi azdırdık çünkü kendimiz azmıştık. Evet kardeşlerim. Rabbimizin Subhanahu ve Teala'nın ayetleri hep ateş ehlinin ateşteyken birbirlerini suçladığı sözleri Allah Azze ve Celle bizlere böyle naklediyor. Çünkü o ateş ehline onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde onlar hep büyüklük tasladı. Bu buyrukta küçüğüyle büyüğüyle her türlü şirkin söz konusu edildiği ve büyüklük taslayan herkesin ise ateşe gireceğidir. Aynı şekilde kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde kendisine itaata girmeyip büyüklük tasladıkları da bu ayetin kapsamına girer. Çünkü bütün bunları yerine getirmek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur buyruğunun bir gereğidir. Bizden sudur eden söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü her nokta kulluktur, ibadettir. İbadete hakkıyla layık olan da ancak o ilahtır. Kendisine ibadet edilen her şey, kulların onu ilah edinmelerinin bir gereği, bir tamamlayıcı unsurudur. Bu konuda başkasının söylediklerini dinleyip, itaat ederek, Allah'a ibadetin bir kısmından yüz çevirip büyüklük taslayan bir kimse, La ilahe illallah sözünü gerçekleştirmemiş olur ve tevhidini bozar. İşte şanı yüce Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram kılmak hususunda haham ve rahiplerine, hocalarına, şeyhlerine, önderlerine itaat edip onları Rab edinenlerse bu itikatlarında imanlarını bozarlar. Kardeşlerim, Rab edinenler iki türlü olur. Birinci tür, bunlar şanı yüce Allah Azze ve Celle'nin dinini değiştirdiklerini bildiği halde onlara uyar ve arkalarından giderler. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram olarak kabul eder ve bunu başkanlarına uyarak yaparlar. Bununla birlikte bu başkanlarının da peygamberlerin dinine muhalefet ettiklerini bilirler. İşte bu bir küfürdür. Allah ve Resulü bunu şirk olarak değerlendirmiştir. Onlar isterse ibadetlerini bu gibi kimselere yönelerek yapsınlar. Önlerinde secde etmesinler. Bunlar müşriktir ve ateş ehlidir. Ve bunlara birçok tehdit vardır kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Aynen Adi bin Hatim'in gelip de biz onu ilah edinmiyoruz ki sözündeki kasıt da bu yönlüdür. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz onun helal dediğine helal, haram dediğine haram demiyor musunuz? Evet, işte ilah edinme budur buyurmuştur. Kardeşlerim onlar ilahlarının göklerin ve yerin hatta hiçbir şeyin yaratılmasında Yüce Allah'a ortak olmadığını kabul ediyor ve ilahlarını bir takım şefaatçiler ve aracılar ibaret görüyorlardı. Allah Azze ve Celle ayetinde onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir zarar ya da fayda vermeyecek olan şeylere taparlar. Bir de bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler diyor. Evet. Yine Yasin suresinde bu kişinin şöyle dediği nakledilir. Hem ben niye beni yaratana ibadet etmeyeyim? Halbuki ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka bir takım ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek dilerse onların şefaatinin bana hiçbir faydası olmaz. Ve onlar beni kurtaramazlar diyor. İşte müşriklerin gerçekleşeceğini sandıkları bu şefaat kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim'in reddettiği şekilde reddetmiş olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekleşeceğini haber verdiği şefaat o kıyamet gününde Rabbinin huzurunda secdeye varacak, ona hamd edecek fakat önce şefaattan başlamayacak. Secde edip Rabbine, Rabbinin ilham edeceği şekilde hamd ve duada bulunduktan sonra ey Muhammed başını kaldır, söyle, sözün dinlenecek. Dile istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek denecek. O da şöyle diyecek. Rabbim, ümmetime şefaat etmek istiyorum. Ona bir miktar tayin edilir ve onları cennete sokar. İkinci şefaat, üçüncü şefaat da böyle olacaktır. Evet kardeşlerim, Allah iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi nasip etsin. Aleyhissalatü vesselam kalbinden ihlaslı olarak la ilahe illallah diyen cennete girecek. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete girecek buyurmuştur. Evet. İşte bu şefaat Allah'a şirk koşan kimselere değil, Allah'ın izniyle ihlas sahibi kimselere yapılacaktır. Bu şefaat ancak Allah'ın izniyle olacaktır. Bunun hakikati budur. İhlas ve tevhid ehline lütufta bulunacak olan Yüce Allah'tır. Bununla o kimseler kendisinde ikramda bulunacak ve kendisine izin verilecek şefaatin duası sayesinde bağışlanacaklardır. Aleyhisselatü Vesselam da kendisine yapılan bu lütuf sayesinde öncekilerin ve sonrakilerin kendisine gıpta edecekleri makam-ı mahmuda ulaşacaktır. Nitekim dünyadayken o onlar için yağmur duasında bulunur ve onlara dua ederdi. İşte bu da kıyamet gününde onlara yapacağı şefaat olacaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her peygambere Allah bir dua vermiştir. Onların hepsi dünyadayken bunu kullandılar. Bense ahirette Rabbime ümmetim için şefaatte bulunmak için bıraktım buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. şanı yüce Rabbimiz dünyadayken kabul ettiği gibi ahirette de şefaati kabul edecektir. Kardeşlerim, bu durumda üç türlü zulüm ortaya çıkmakta. Bunlardan birincisi, hakkında şefaatin söz konusu olmadığı şirk anlamındaki zulüm. İkincisi, mazluma mutlaka verilmesi gereken hakkın verilmemesi ve ne de şefaatla ne de başka bir şeyle mazlumun hakkının düşmediği zulüm, ki bu da kul hakkıdır. Yine üçüncü bir tür zulüm olan, kişinin kendi nefsine zalimlik edene mağfireti. Mutlak zalimin, kafirin ne sözü dinlenir ne de ona şefaat edilir. Ancak muvahhid olan bir kimse mutlak anlamda zalim olamaz. Aksine o nefsine zulmetmekle birlikte tevhid ehlidir. Böyle bir kimse için fayda sağlayan şey onun yüce Allah Azze ve Celle'ye olan ihlasıdır. O bu tevhid ve ihlası sayesinde şefaata layık kimselerden olur. Allah şefaat edileceklerin arasına bizleri de yazsın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in şefaatin olmadığını söylemesinden amaç, şirkin yani Allah'tan başka kimseye ibadet ve dua edilmesinin, ondan başkasının dilekte bulunulmasının şefaatta ve başka hususlarda ondan başkasını tevekkül edilmesinin nefyedilmesidir. İnsan hiçbir zaman kendisine rızık vermesi konusunda Allah'tan başka hiçbir kimseye tevekkül edemez. Allah bir kimseye rızkını bir takım sebepler dolayısıyla verse bile bu durum böyledir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Yine insan ahirette kendisine mağfiret ve merhamet edilmek hususunda da Allah'tan başkasına tevekkül edemez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona şefaat ve buna benzer konulardan başka bir takım sebeplerle mağfiret ve merhamet edecek olsa da durum böyledir. Kur'an-ı Kerim'in mutlak olarak reddettiği şefaat, şirkin söz konusu olduğu şefaattir. Kardeşlerim, şefaat da tevhidin bir parçasıdır. Ona layık olanlar da tevhid ehli olan kimselerdir. Mukayyet olarak gelen zulme gelince, bu bazen insanın kendi nefsine karşı işlediği zulüm olabildiği gibi, bazen de insanların birbirine karşı yaptığı zulümdür. Adem aleyhisselamla Havva'nın, Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Veya Musa aleyhisselamın, Rabbim ben gerçekten nefsime zulmettim sözleriyle, Yüce Allah'ın onlar ki bir hayasızlık işlediklerinde yahut kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlar ve günahları için mağfiret diler ayetlerinde olduğu gibi, buradaki zulüm böyle bir zulümdür. Fakat Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselamın söyledikleri sözler genelliliğin söz konusu olmadığı bir olguyu bildirmekte. Bunun küfür demek olmadığı Allah'a hamdolsun da öğrenilmiş bulunmaktadır. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin onlar ki bir hayasızlık yaptıklarında yahut nefislerine zulmettiklerinde buyruğuna gelince, burada şarttan sonra hayasızlık kelimesi nekire yani belirtisiz olarak gelmiştir. Dolayısıyla insanın kendisiyle nefsine zulmü söz konusu olan her şeyi kapsamına alır. Buna göre kişi şirk koşup sonra tövbe edecek olsa Allah onun tövbesini kabul eder. İnsanın kendisine zulmetmesinin kapsamına mutlak olarak küçük büyük her türlü günahın girdiği açıktır. Bu ehli sünnetin akidesidir. Yüce Allah kitabında sonra kullarımızdan seçtiklerimize kitabı miras verdik. Onlardan kimisi nefsine zulmedicidir. Kimi itidal üzere, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmiştir diyor. Kardeşlerim, burada başka niteliklerle birlikte kendi nefsine zulmetmekten söz edilmekte. Bunun kapsamına büyük şirk girmez. Bu kişinin kendi nefsine zulmü Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine giren zulümdür. Yani Allah Azze ve Celle bir yerde kendi canına kıyan, intihar edene o intihar ettiği şeyle kıyamette azap edilip duracağını söylerken, bir yerde hicret eden bir sahabenin hicret ettiği yerde hastalanması ve kendi canına kıyması ve Allah Azze ve Celle hicret etmesi hasebiyle onu cennette yüksek bir makama koyması gibi. Yani bunun meşiyeti Allah'ın elindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Buradaki zulümden kasıt şirk değil, kişinin kendi nefsine zulümdür. Onlar ki iman ettiler ve imanlarına hiçbir zulüm bulaştırmadılar ayeti nazil olunca, bu iş aleyhissalatü vesselamın ashabına çok ağır geldi kardeşlerim. Ve dediler ki, biz kendi kendisine zulmetmeyen, estağfurullah, bizden kendi kendine zulmetmeyen kim var ki? Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, siz Lokman'ın oğluna olan nasihatini kitapta okumadınız mı? Muhakkak ki en büyük zulüm şirktir buyurmuştur. Yani buradaki zulümden kasıt da şirktir. Siz Yüce Allah'ın salih kulunun Lokman'a anlattığı onu okumadınız mı diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, zulüm üçtür. Bir, Allah affetmez yani şirk. İki, Allah karışmaz yani kul hakkı. Üç, Allah'ın meşiyetine kalan yani kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Zulmün üç türünden de bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Evet. Ebu Bekir aleyhissalatü vesselama, ey Allah'ın Resulü, hangimiz bir kötülük işlemez ki diye sorduğunda, aleyhissalatü vesselamsa, ey Ebu Bekir, hiç yorulmaz mısın? Üzülmez misin? Hastalanmaz mısın? İşte bunlar kötülüklerin karşılığı olarak gördüğünüz şeylerdir. Allah bunu sizin günahlarınıza kefaret kılar buyurmuştur. Evet. Böylece tevbe eden müminin cennete gireceği açıklanmakta ve dünya hayatında başına gelen belaların, yapılan kötülüklerin bir karşılığı olduğu belirtilmektedir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, mümin diyor, rüzgarların kimi zaman doğrulttuğu, kimi zaman eğrilttiği taze ekine benzer. Münafık ise dağ selvisi gibidir. Bir defada yere yıkılıncaya kadar kökleri üzerine sapasağlam ayakta durur diyor. Allah bizi müminlerden eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir mümin yoktur ki diyor, kendisine isabet eden her hastalık, her yorgunluk, her üzüntü, her gam, her keder ve bir eziyet, hatta ayağına batan bir diken sebebiyle Allah mutlaka müminin günahına kefaret kılar diyor. Evet. Allah Resulü'ne soruyorlar aleyhissalatü vesselama, ey Allah'ın Resulü, insanların arasında en ağır belalara uğratılacak kimlerdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, peygamberler, sonra salihler, daha sonra onların ardından gelenler. Kişi dinine göre, dinindeki samimiyetine göre belalar ona uğrar. Eğer dininde metanet varsa belası artar. Metanet yoksa belası hafifletilir. Mümin yeryüzünde günahsız olarak yürüyecek hale gelene kadar belalar içinde kalır gider diyor. Evet kardeşlerim, Allah bizleri mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, nasıl ki diyor hastalık kuru ağacın yapraklarını döküyorsa, insanın üzerinden günahları döken bir vasıtadır diyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Kardeşlerim, zulmü böyle kısaca gördükten sonra şunu rahatlıkla diyebiliriz ki sesim net mi? Bozuk mu geliyor? Bu zulmün üç türünden de uzak kalabilen kimse tam bir güvenlik ve hidayete eren insandır. Her kim kendisine zulmetmekten kurtulursa o mutlak olarak güvenlik ve hidayete sahip olur. Yani diğer bir ayette kendisine vaat edildiği gibi mutlaka cennete gider. Bu Allah Azze ve Celle tarafından sonunda kendisini cennete ulaştıracak olan dosdoğru yola iletilmiş bir kimsedir. Kendi nefsine zulmü sebebiyle imanından eksiklik miktarınca emniyet ve hidayeti de eksilir. Aleyhissalatü vesselam o ancak şirktir buyruğundan maksat bu büyük şirk içine düşmeyen bir kimse için tam bir güvenlik ve tam bir hidayet olduğu değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki naslarıyla birlikte onun pek çok hadis-i şerifi büyük günah sahiplerinin korkmaya maruz kaldıklarını ifade etmektedir. Onlar için bu yolla gerçekleşen doğru yola Allah Azze ve Celle'nin kendilerine nimet verdiği peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna ulaşabilecekleri ve azabın söz konusu olmayacağı şekilde tam bir güvenlik ve tam bir hidayet gerçekleşmez. Bu gibi kimseler gerçekte sırat-ı müstakime yönelme imkanına sahiptirler. Üzerlerinde Allah'ın nimetinin aslı vardır. O bakımdan bunların cennete girmeleri de kaçınılmazdır. Aleyhissalatü vesselamın o şirktir sözüyle eğer büyük şirk kastedilmişse onun maksadı müşrik olmayan kimsenin müşrikler için gerçekleşeceği bildirilen dünya ve ahiret azabından güven içinde olduğu ve bundan dolayı hidayet bulduğu kimsedir. Allah hepimizi şirkin her türünden uzak kılsın. Rabbim hak bilip hakkı yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, salah ve fesat kelimelerine bakacak olursak, salah mutlak olarak kullanıldığında bütün hayırları kapsamına alır. Fesat kavramı ise bütün türleriyle şerri kapsar. Daha önce de salah adı altında verdiğimiz açıklamalarda da hatırlayacak olursanız, muhlis ile müfsit kelimelerinde de durum böyledir. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken, dün bir canı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun. Fakat ıslah edicilerden olmak istemezsin. Yine Musa kardeşi Harun'a kavminin içinde benim yerime geç ve onları ıslah et. Fesatçıların yoluna uyma demişti. Bir başka yerde ise Rabbimiz onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bil ki gerçekten onlar ifsad edicilerin ta kendileridir fakat bilmezler. Buradaki zamir Allah Azze ve Celle'nin söz konusu edilen münafıklara aittir kardeşlerim. Bu buyruk mutlaktır ve gerek Peygamber Aleyhisselam döneminde yaşayanları gerekse o dönemden sonra bu niteliğe sahip olacakları kapsamını almaktadır. İşte bundan dolayı ki Allah kendisine rahmet etsin, Selman Yüce Allah bu ayeti kerime ile ayetin nazil olduğu dönemlerde henüz yaratılmamış toplulukları kastetmiştir buyurmuştur. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Fesat, küfür ve masiyetler demektir. Fesat, emirlere uymaktan, yasaklardan kaçınmaktan uzaklaşmaktır. Fesat, küfürdür, münafıklıktır. Kendisiyle kâfirlere samimi olarak bağlandıkları ve müminlerin sırlarını ortaya açtıkları haldir. Allah bizleri ıslah etsin, müminlerden eylesin. Kardeşlerim, ayeti kerimede münafıkların biz ancak ıslah edicileriz şeklindeki sözleri söyledikleri inkar etmeleri şekliyle tefsir edilmiştir. Yani onlar biz ancak Resul'ün bize emrettiği şeyi yapmaktayız derler. Bununla onlar bizim yaptığımız salahın kendisidir. Biz ıslah edeceğiz ve bizim bu işlerden kastımız da salahtır demek isterler. Onlar hem bunu hem de ötekini söylerler. Allah içi dışı bir olanlardan eylesin kardeşlerim. Onlar kafirlere karşı samimi davranmanın fesat değil, salah olduğunu zannederler. Müminlere gelirler, biz de sizin gibi inanırız derler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, işte biz o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz derler. Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki salah ve fesat kelimesinin güzel anlaşılması gerekiyor. Eğer bu kelimeler yer değiştirirse, nasıl değiştiriyormuş? Kalbiyle tasdik etmediği halde diliyle ikrar eden ve azalarıyla göstermeye çalışan insanlar bu kelimeyi ters düz ediyorlar. Yani inanmadıkları, tasdiklemedikleri halde biz de inandık diyorlar. Yani nefislerini, hevalarını ilahlar ediniyorlar, farkında bile değil. İşte artık kendi nefsinin marufu maruf, kendi nefsinin münkeri münker. Allah bizleri böyle hale düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Bazen bu kelimelerden birisi kendisinden daha özel bir anlam ifade eden bir başka kelime ile birlikte de kullanılabilir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin "O senin yanından ayrılıp gitti mi, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise fesadı sevmez." Yani burada bunu küfür ile yapar denildiği gibi zulüm ile de yapar denilmiştir. Yine Allah Azze ve Celle işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde üstünlük taslama ve fesadı yaymak istemeyenlere veririz. Güzel akıbet ise takva sahibi içindir diyor. Yine Allah Azze ve Celle Firavun'dan bahsederken Firavun o yerde büyüklendi. Halkını çeşitli gruplara böldü. Onlardan bir zümreyi zayıf düşürmek istiyor. Oğullarını kesiyor. Kadınları hayatta bırakıyordu. Gerçekten o fesatçılardandı. Yine bir başka yerde Allah Azze ve Celle bu sebepledir ki İsrail oğullarına şunu yazdık. Kim bir canı bir can karşılığında veya yeryüzünde bir fesat olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. İlk olarak haksız yere kimseyi öldürmek fesadın kapsamı içerisindeki işlerdendir. Fakat buna karşılık katili öldürme hakkı öldürülenin velisine aittir. Dinden dönme, yol kesip insan öldürme ve zinada ise bu işleri yapanı öldürme hakkı bütün insanlara aittir. İşte bundan dolayı bunun Allah'ın hakkı olduğu söylenmiştir. Birinci affedildiği halde diğer haklar affedilmez kardeşlerim. Çünkü bu gibi işlerin fesadı geneldir. Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmeleri veya yerlerinden sürülmeleridir diyor Maide 33'te. Kardeşlerim, bu ayet-i kerime irtidat eden, adam öldüren ve mal yağmalama yapan kimseler hakkında inmiştir. Aynı zamanda bu ayetin nuzul sebebinin ahitleri bozup haksız yere adam öldüren bir takım kimseler olduğu da söylenmiştir. Evet. Burada mürtetler, muharipler, yani yol kesip adam öldürenler ile yol kesip adam öldürenler arasında ahdi bozanlar ve yol kesip adam öldüren müşriklerle birlikte zikredilmiştir. Allah bizleri hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin kardeşlerim. Ayet-i kerime bütün bunları kapsamını almaktadır. İşte bundan dolayı bütün bu söz konusu kimseler devlet tarafından ele geçirilmediği sürece tevbe etmeleri halinde üzerlerinde bulunan Allah'ın hakkı sakıt olur. Yine aynı şekilde salah ve ıslah birçok yerde iman ile birlikte zikredilmiştir. Allah Azze ve Celle muhakkak iman edip salih amel işleyenler ayetinde olduğu gibi. Yine sizlerden fuhuş yapanların her ikisinde incitin. Eğer tövbe edip ıslah ederlerse ondan vazgeçin diyor. İşte bu bakımdan zina iftirasını yapan Kazif'in şehadetinin kabulü hakkında durumları ıslah etmesi şart koşulmuştur. Bunun için de bir yıllık süre takdir edilmiş ve ona 100 sopa vurulur ve bir gün bir sene sürgün edilir. Allah hakkıyla meseleleri anlamayı nasip etsin. Gelelim mutlak ve mukayyet kelimelere. Bu konunun da bazı babları var. Hakikat, mecaz, dillerin kaynağı, sözün hakikati, kelam vesaire vesaire. Evet. Hakikat ve mecaz. Yüce Allah'ın ve Resul'ün sözünde olduğu gibi herkesin sözünde de kelimenin işaretinin mutlak ve mukayyet gibi türleri hakkında verilen açıklamaları açıkça anlaşılır. Bunun reddedilmesine imkan yoktur. Fakat iman lafzının amellere delaleti bir mecazdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü La ilahe illallah, en aşağısıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir. Sözü bir mecaz. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine inanmandır buyruğu ise bir hakikattir. Bu iddia Mürciye'nin, Cehmiye'nin ve Kerramiye ile ilgili amelleri iman adının kapsamı içerisine sokmayan herkesin dayandığını teşkil etmektedir diyerek buna itiraz edilirse, böyle bir itiraza birincisi gerçek ile mecaz kelimeler hakkında genel bir açıklamayla ilgili, ikincisi ise bu konuya has bilgileri içererek iki cevap veririz. Bunlardan birincisinin mecaz kabul edilmesi halinde bu mecazdan kastedilmesi gereken hakikatin ne olması gerektiği araştırılmalıdır. Acaba bu hakikat mutlak olan mıdır yoksa mukayyet olan mıdır? Yoksa her ikisi de iman lafzı mutlak olarak kullanılacak olursa neye hamledileceğinin bilinmesi için hakikat midir? Bunun için önce şöyle denilir. Anlamlarına işaret eden kelimeleri hakikat ve mecaz kısımlarına ayırma, hakikat ve mecaz kelimesi meddul veya işaret anlamında kullanılacak olursa, bunların işaret ettikleri şeyi ve bu kelimelerle işaret edilen anlamları kısımlara ayırmak, yani şunu belirtelim ki, bu türler müteharrının sözlerinde görüşülen bir husustur. Fakat meşhur olan hakikat ve mecaz kelimelerinin geçici özelliklerindendir. Herhalde bu tür bir kısımlara ayırma ilk 300 yıldan sonraya ortaya çıkmış bir ıstılahtır. Ashabtan veya onlara tabi olandan hiç kimseden böyle bir hakikat mecaz konusunda bir şey gelmemiştir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Mecaz kelimesini İlk kullanan kişi Ebu Ubeyde Ma'mer bin Müsenna'dır. Fakat o mecaz ile gerçek olanın karşısında yer alan şeyi kastetmiyor. O ayeti kerimenin deyimiyle ayette ne söylenmek istendiğini kastetmekteydi. Bundan dolayı Ebu Hüseyin el-Basri gibi usul alimleri hakikati mecazdan ayırt edebilme bir takım yollarla mümkün olur derler. Bu yollardan birincisi de dilcilerin bu hakikattir, bu da mecazdır demelerine dayanıp iddialarda bulunanlar bu konuda belli bir bilgiye dayanarak söz söylemiş olmazlar. Dilcilerin böyle bir şey söyledikleri bir zandır. Gerek dilcilerden, gerekse ümmetin selefinden ve bilginlerinden hiçbir kimse böyle bir şey söylememiştir. Bu sonradan ortaya çıkmış bir bidattır. Çoğunlukla bu terim Mutezile ve onlara benzer kelamcılar tarafından kullanılmıştır. Çünkü böyle bir söz fıkıh, usul, tefsir, hadis ve benzeri selef alimlerinden hiçbirinin sözleri arasında yer almamıştır. Evet kardeşlerim, kelimelerin hakikat ve mecaz kısımlara ayrılması ta Hicri 400. yılda yaygınlık kazanmış ve bu işin başlangıcı Hicri 300'ün başına kadar gider. Allah bizi böyle bir bidata uymaktan uzak kılsın. Evet, bütün bu kelimeleri doğru olabilmesi için Arapça kelimelerin önce bir takım manalar için konulduğunu, daha sonra da bu manalar hakkında kullanılmaya başlandığının bilinmesi halinde söz konusu olabilir. O takdirde bunların kullanılmalarından önce konulmuş olmaları söz konusudur. Bu ise ancak dillerin ıstılahi olarak konulmuş olduğunu kabul edenlerin görüşüne göre doğru olabilir. Bunların iddiasına göre akıl sahibi bir topluluk bir araya gelerek buna şunu, şuna da şunu olarak ad verirler ve aynı şeyin bütün diller için geçerli olduğunu da düşünürler. Fakat böyle bir iddia yanlıştır ve dinde bu iddia geçerli değildir. Yüce Allah'ın kitabında Hazreti Adem'e bütün isimleri öğrettiğini, eşyayı meleklere sunduğunu belirtmesinden de şunu öğreniyoruz. Hazreti Adem kıyamet gününe kadar bütün insanların konuşacağı dilleri bilmiyordu. Onun bütün dilleri bilmesi ve dillerin ondan çocuklarına geçmesi dolayısıyla da çocuklarının bu dilleri konuşması mümkün değildir. Çünkü Hazreti Adem'den nakilde bulunan onun çocuklarıdır. Yüce Allah ise tufanda gemiler dışında kalan bütün zürriyetini suda boğmuştur. Hazreti Nuh'un çocukları müstesna, gemidekilerin soyu da kesilmiştir. Hazreti Nuh'un çocukları ile bütün toplumların konuştukları dilleri konuşmuyordu. Farsça olsun, Arapça, Rumca, Türkçe gibi tek bir dil dahi ancak Allah Azze ve Celle'nin kuşatabileceği şekilde topluluklar ve çeşitlilikler vardır. Bizzat Araplar içinde bile her kavmin başkaları tarafından anlaşılmayan bir lehçeleri vardır. Peki bütün bunların gemidekilerden nakledilmiş olması nasıl düşünülebilir? Üstelik onların hepsinin de soyu devam etmemiştir. Soy sadece Hazreti Nuh'tan devam etmiştir. Bütün insanlar onun Sam, Ham, Yasef adındaki üç oğlundan çoğalmıştır. Allah Azze ve Celle ve onun soyundan olanları geride kalanlar kıldık. Geriye sadece onun zürriyetinden gelenler kalmıştı buyuruyor. Yine aleyhissalatü vesselam onun çocukları üç tanedir hadisinde de böyledir kardeşlerim. Demek ki gelen her kelimeye, her meseleye birden dalmayacağız. Bu konunun gerekli meselelerine gidip araştıracağız. Sözün hakikat ve mecaz şeklinde ikiye ayrılması yanlıştır ve dinde kullanılan bir ıstılah değildir. Bu şekilde kullananlar Mutezile ve onun peşinden giden fırkayı dalli olan kesimlerdir kardeşlerim. Allah kitap ve sünnete uyan ve onun peşinden gidenlerden eylesin. Kardeşlerim, iman kelimesi tasdik kelimesinin eş anlamlısı değildir. Eğer iman kelimesiyle mücerret tasdikin kastedildiği kabul edilecek olursa, bu da ancak bir karine ile birlikte söz konusu olur. O takdirde bunun ne mecaz olması gerekir? Bu zorunlu olarak bilinen bir şeydir. Kur'an ve hadisi gereği gibi düşündüğümüz takdirde üzerinde tartışmaya girişmemize imkan yoktur. Durum, iman kelimesinin sözlükte tasdik ile eş anlamlı olmasının aksinedir. Şairin bu kelimeyi değiştirmediği ve başka bir anlama nakletmediği, aksine onunla dilcilerin herhangi bir tahsis ve kayıtlama söz konusu olmaksızın bu kelimeyle kastettiğini, murad ettiği iddiasına gelince, böyle iki önermenin herhangi birisini kesin olarak kabul etmemize imkan yoktur. O bakımdan bu yakin olan bir şeye zıtlık teşkil etmemektedir. Mesela namaz, oruç, zekat, hac kelimeleri şer'i namaza, şer'i oruca, şer'i hacca dalaletleri söz konusu olmaksızın iman kelimesinin bize emrolunmuş amellere delalet ettiği ileri sürülemez. İster şari iman lafzını nakletmiş, ister ismi kastetmemekle birlikte örf sahibi kimseler bu gibi tasarrufta bulunmuş, ister ismi mutlak olarak değil, kayıtlı olarak kullanıp hitapta bulunmamıştır. Mutlak değil denilsin. Kardeşlerim, namaz ve hac gibi ibadetlerin bir kısmı terk edilecek olursa, imanın aksine o ibadet batıl olur. Evet. İman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik dedik. Artar ve eksilir. İman şube şube. Salih amellerle artar, masivayla eksilir. Mürciye ise amelin imandan bir cüz olmadığını söyler ve bir bidat çıkarır, onun peşine gider ve onun yolunu takip eden Mutezile, Mürciye, Rafiziler ve diğer bidat ehli kimseler de yine imanda birçok müşkülata girmişlerdir ve onlar da imanda birçok küfre sapan sözler söylemiş, ya imanlarını iptal etmişler veya dinde birçok bidatlar ihdas etmişlerdir. Allah imanı güzelce anlamayı, ona uymayı ve imanını artıran amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka uymayı nasip etsin.